Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 41.
Hemşire bu çığlığın önemini henüz kestiremediği için "nasıl oldu, dikkat de ettim" gibi sözlerle kendisini savunma telaşındayken İlhan adeta üzerine yürüyor Sevin'in. "İğnenin battığını duydun, öyle mi?" diyor. "Duydun değil mi?" Sevin şaşkın, "galiba, bilmiyorum, emin değilim ama galiba duydum, canım yandı." "Emin misin?" "Bilmiyorum, belki de psikolojik bir şey." Bir an kaygıyla iğnenin battığı yere bakıyor İlhan. Hemşire dikkatsizlikle çok yukarıda bir yere batırmış olabilir mi iğneyi? Sevin'in bu yüzden fazla umutlandırmak istemiyor ama mutlaka doğrulayacak bir yöntem olmalı diye düşünüyor. Bu arada hemşire ilacı şırınga edip iğneyi geri çekiyor. Ama bu kez çok daha dikkatli. Birden, "Şu şırıngayı bana verir misiniz?" diyor İlhan hemşireye ve onun bir şey söylemesine olanak vermeden şırıngayı elinden alıyor. "Şimdi yine batıracağım Sevin. Bakalım yine bir şey duyacak mısın?" Sevin'in karşı çıkmasına fırsat vermeden iğneyi batırır gibi yapıyor hemşirenin az önce özensizce batırdığı yere. "Duydun mu bir şey?" Sevin ağlamaklı. "Hayır, hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım." İlhan bu kez iğneyi gerçekten ve özellikle acıtmak isteyerek batırıyor Sevin'in kalçasına ve Sevin bu kez ilkinden daha yüksek sesle haykırıyor. "Duydum, duydum, canım çok yandı." İlhan şırıngayı elinden nasıl fırlattığını bilemeden genç kızın üstüne kapanıyor. İki genç ağlaşarak sarılıyorlar birbirlerine. Bu arada gece hemşiresi sevinç, suçluluk, sorumluluk gibi karmaşık duygular içinde olup biteni doktora haber vermek üzere dışarı çıkıyor. Yarım saat geçmeden başta Ercüment Bey olmak üzere bir sürü doktor toplanmıştı başlarına. İlhan az önce olanları anlattı Ercüment Bey'e. Psikolojik bir durum olup olmadığını anlamak için yaptığı deneyi de anlattı. Doktor Ercüment kuşkuyla dinliyordu İlhan'ı. "Bazen böyle şeyler olabilir," dedi. "Bir küçücük sinir hücresi sağlam kalmış olabilir ve iğnenin ucu ona rastlamış olabilir. Ama hemşireyle ben iki kere aynı noktaya nasıl batırmış olabiliriz iğneyi? Bakalım, bir de ben muayene edeyim." Sonra Sevin'in kaygılı bakışlarını aldırmadan ama İlhan gibi ille de canı yansın diye düşünmeden bir küçük şırınga iğnesini kalçalarının, bacaklarının çeşitli yerlerine şaşırtmalı olarak batırdı. İğneyi gerçek olarak batırdığı her seferinde Sevin yüzünü buruşturarak duyduğunu belirtti. Doktor Ercüment, "Eğer yanılmıyorsam daha önce belirttiğim mucize gerçekleşiyor," dedi. "Hastamızın sinirleri canlanmaya başlamış bile." Sevin'in yüzü umut, sevinç, kaygı ve korku gibi çeşitli ve çelişkili duygularla karmakarışık olmuştu. Ağlamaklı bir sesle, o zaman yürüyebilirim değil mi doktor?" dedi. "O zaman eskisi gibi olabilirim." "Aldatıcı bir rastlantı olmadığını umarım. Sabırlı olursak, evet Sevin Hanım. Kısa bir rehabilitasyon tedavisinden sonra eskisi gibi yürüyebilirsiniz." İlhan bayılmak üzere olan Sevin'i yere düşmeden önce güçlükle yakaladı. "Bu çocukların hali ne olacak Cemalettin Efendi?" dedi büyük hanım. "Ben galiba çok yaşlandım. Kimse benim düşündüğüm gibi hareket etmiyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremiyorum artık. Sen ne de olsa benden daha akıllısın. Bana bir yol göstersene." Başında yampiri işçi kasketi, sırtında şimdiki gençlerin giydiği cinsten bir haki parka, boynunda kıpkırmızı bir kaşkol, sanki hiç yaşlanmamış, eski yere batan cami imamı Seyfullah Efendi'nin sosyete falcısı olduktan sonra tedris ettiği tek kişilik ruh çağırma yöntemiyle mezardan çıkıp gelmemiş gibi, öylesine taptaze, kaymak tıraşlı, güleç yüzlü, sevecen bakışlı bir Cemalettin Efendi. "Sen hala olaylara determinist bir yaklaşımla yön vermeye çalışıyorsun da ondan, iki gözüm, nuru aynim. Vaktiyle izah etmiştim. Materyalist diyalektik senin karmaşık sandığın insan ilişkilerinin de tek akılcı çözüm yöntemidir. Sen şimdi mezara götüremeyeceğin Hacı Efendi'nin paracıklarını bir cambazın oğlu senden sonra nasıl daha rahat yer ve hazmeder diye çareler icat peşindesin. Bir zavallı talihsiz kızcağızı da buna alet etmektesin. Halbuki bakma sen Bolşeviklerin darmadağın olmalarına. Gerçek komünistler er ya da geç müşterek istihsal vasıtalarını... Ümitsizce başını sallayarak sözünü kesiyor büyük hanım, mezar kaçkını Cemalettin Efendi'nin. Ya sen? Ya sen? Sen de hala uslanmamışsın Cemalettin Efendi. Cümle alem vazgeçmişken sen tutup Bolşevikçe ahkam kesmeye kalkıyorsun. Neymiş peki o determinizm dediğin şey? Bana öğrettiğin Fransızcadan mı geliyor? Yani şu sözü benim anlayacağım bir dile tercüme etsen nasıl olur? Mezardan çıkarken kolu Cemalettin Efendi'nin koluna takıldığı için mezara ondan çok önce gömülmüş olanlardan kemiklerinin üstüne icler kaltağının suretini geçirmiş aşifte kılıklı akça pakça bir dişi iblis ki şimdi de tutmuş beraberinde Almanyalara götürüyor bizim aptal o karıyı. Yahu burnunun dibinde sana o pis gavurlarla boynuz taktırır da ruhun bile duymaz. O orospu ha evladım. Demesine fırsat bırakmadan pat diye atlıyor Cemalettin Efendi'nin önüne. Her tarafı neredeyse cıstıbıldak üryan. Tövbe estağfurullah. Adamın aklını şaşırtmak galiba niyeti. Hanım, hanım diyor. Ağzını Cağaloğlu hamamının külhanı gibi açarak. Asıl sen uslanmamışsın. Nevi beşer, haşa, Allah-u Teala bile baş kaldırmışken sen şu küçük ağılcağızınla dünyaya nizam vermeye kalkıyorsun. İnsanoğlu az biraz tohumunu saçan babasıyla babasının tohumunu içine alıp kendi kendini dölleyen ve karnında 9 ay besleyip büyüten anasının ve onların yeni ceddinin aynasıdır. Onları nasıl terbiye edersen et, soya çekim neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Sen nafile uğraşma. Bak bu sözü aklım yattı diyor büyük hanım. Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker. Ama işte bu benim işime gelmiyor. Zaten öyle pek teşvik edilmiş değil. Cahit evladımın o pis çingene soylu babası kendini astı. Anası bir akıllı kızken yaban ellerinde, şanalarda göbek bile attı. Ama Cahit'imin aklı başında. Ben ne dediysem dinledi. Şimdi Allah'ı var, şu şanssız otomobil kazası olmasaydı, evlenip dünya evine girdikten sonra o ufak tefek çapkınlıklarını da bir yana bırakır, ailemizin namını yüceltebilirdi. Aslında benim endişem ondan yana değil. Canım iki gözüm sevgili kız kardeşimin hayatta kalan tek torunu, vadiası biricik kızım Sevin ne yapmak istiyor? İşte ondan yana bir cevap vermenizi istiyorum. Boşuna mı çıkarttım mezarından seni Cemalettin Efendi? Boşuna mı açtırttım cehennemin kapılarını senin için? Bir de kurban vaat ettim elin düzenbaz imamına. Sahiden çıkıp gelecek olursan diye. Sen de amma hoşsun diyor Cemalettin Efendi. Bir kere ben öyle sandığın gibi cehennemde falan değilim. O kurbanı da oldu olacak fakir fukaraya dağıt bari. Sevaba falan girmezsin ama hiç değilse o domuz imamı biraz daha zengin etmiş olmazsın. Hem biz öyle mezardan falan da çıkmış değiliz. Ne demiş Lavosler? Öğretmiştim size. Hiç öyle yüzüme bakma. Söylemem şu anda nerede ikamet ettiğimizi. Biz eski tüfekler sır verir sır vermeyiz. Bu sırrın sahibi Allah-u Teala bile olsa. Hem ne olmuş ki kızcağıza? Bir kendine bak, bir de ona bak. Aslında ben seni daha çok takdir ediyorum. Sen bütün hemcinslerin içinde o devirde zulme, baskıya ve her türlü maddi şantaja karşı isyan bayrağını açmış bir kadınsın. Keşke ben de senin kadar güçlü olabilseydim de seni o hacı bozuntusunun altın kafesinden çıkarıp götürebilseydim. Hadi canım sen de diyor büyük hanım. O zamanlar daha çok gençtim. Senin de ağzın iyi laf yapıyordu. Üstelik laf aramızda erkek olarak bir hacı efendi bir de sen ne gördüysem. Eh tabii sen onu ikiye katlar dörde çarpar yerden yere vururdun o günkü aslan gibi halinle. Ama yine öyle fazla da kanmadım yani. Çünkü aklın sıra beni altın kafesten çıkarıp demir kafese koymaktı niyetin. Boş versene sen. Cemalettin Efendi'ye takılıp gelen iblise, bırak da kılcağız gönlü kime akarsa ona gitsin diyor. Sen şimdi bugünkü aklın olsa sittin seni Hacı Refi Beyefendinin altına yatıp koynunda çile doldurur muydun? Cemalettin Efendi güya büyük hanıma çaktırmadan bir makas alıyor iblisenin yanağından. Hoşuna gitti bu sözler köfte horun. Bir de bunlar akıl verecekler ona, öyle mi? Hadi gidin başımdan, hadi gidin diyor. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Cahit'in aklı varsa dediğimi tutar. Artık nişanlı bir adam olduğunu unutup da sağda solda ailemizin şerefiyle mütenasip olmayan münasebetsizliklere kalkışmaz. Yoksa bilir ona ne yapacağımı. Sevin'in de aklı varsa altın kafesi bırakıp demir kafese girmez. Bu söz üstüne Cemalettin Efendi ile mezardan çıkarken koluna takıp gelen cehennem kaçkını dişi şeytan kıkırdaya kıkırdaya gülerek defolup gidiyorlar cehennem istikametine. Ama büyük hanımın içinde bir hüzün, bir melal, ağladı ağlayacak. Niye bıraktı ki Cemalettin Efendi'yi, hem de eskisinden bile hoş olmuşken, adam hazır gelmişken, bakarsın o eski güzel günün hatırına birkaç gün misafir olur. Eh, nasıl o gözünden hiç değişmemiş gibi kalmışsa, belki de cehennemin havası yaramıştı köfte ora bilinir mi? Bakmışsın kendisi de onun gözünde eski küçük hanım gibi görünüvermiş. Şu dünyadan göçüp gitmeden felekten bir kâm alıvermişler mesela. Fena mı olurdu? Ama şimdi arkasından seslense, yalvarıp yakarsa da dönmez. Koluna o gencecik hortlağı takmış bir kere. Beni genç bile görse ne yazar? Derken kapının çalındığını duyuyor. Haşki pür neşe havlamaya başlıyor. Kız, kim o gelen? İlhan abi, büyük anne. Bu İlhan da herkesin abisi. Meğer veda etmeye gelmiş, izni bitmiş, işinin başına dönüyormuş. Hani şu tesadüfe bak, bu oğlan da Cemalettin Efendi gibi bolşevik falan ama doğrusu öyle gün görmemiş, ham ervah birisi değilmiş. Mezar kaçkını karının hakkı var, bu oğlanın babası bir, anası ayrı değil miydi? O nüket şırfıntısıyla besbelli ne varsa karılarda var. Yumruğu karılar yiyor ama enayiklerinden elbet. Şu Cemalettin Efendi mesela ya da Hacı Refi Beyefendi Hazretleri. Ah, benim bu günlerimde karşımda olacaklardı ki. Sahibi de Refi Beyefendi Hazretleri'nin ruhunu çağırtsam mı? Ama namussuz imam kim olduğunu anlarsa deve kurbanından az aza tövbe razı olmaz. Onun da canı cehenneme. Ama ne diyordum? Sahiden de bu oğlancağız öyle pek anzavutun teki değilmiş. Sevdim, Allah var. Neme lazım? İyiliğini gördüm, kötülüğünü görmedim. Yolu açık olsun. Allah kazadan, beladan saklasın. O civarda da Kürtler yine kıyıma kalkmış denip duruyor. Maazallah. Zavallı neferciklerimiz yine şehadet yolu açıldı diye sürerler bu adamlar ateşin içine vallahi. Biraz da kendileri koca göbekleriyle yürüseler ya el meydanına. Eskiden böyle miymiş? Krallar, sultanlar, padişahlar, kumandanlar kılıçlarını çektikleri gibi yürürlermiş düşmanın üstüne. Hazreti Ali'nin cenklerini okutmalı bunlara. Seyfullah Hazretleri iki tarafa kılıcını çekti mi? Güle güle git evladım, berhudar ol. Halkımızda hayırlısı neyse o olsun. Bize zor günlerimizde gösterdiğiniz yakınlığı, yardımı unutmamız mümkün değil. Hele Sevin kızımız ve Metin yavrumuz için sizin mevcudiyetiniz bir neşe, bir meserret menbaıydı. Yine gelin, yine buyurun, şerefle, saadetle. Sevin'e de uğrayacaksın, öyle mi? Üzülecek kızcağız, size pek alıştıydı. Ama tabii iş iştir. Sevin'e söyleyin, yarın sabah Metinciğimi de alıp geleceğim. Gideceğiniz yerdeki arkadaşlarınıza da selam söyleyin benden. Hepsinin gözlerinden öperim. Türk de olsalar, Kürt de olsalar, benim mezhebim Hazreti Mevlana'nın mezhebi. Kim olursa olsun, fakirhanemizin kapısı herkese açık. Sevin yatağından çıkmış, normal bir koltukta oturuyordu. İlhan içeri girince yerinden doğrulmak istedi ama İlhan atıldı. Aslında ayaklarını belli belirsiz hareket ettirebildiği hemen dikkatini çekmişti. Kucağına alarak bağrına bastı Sevin'i. Birbirlerine sıkı sıkı sarılıp öpüştüler. ''Nasılsın bugün?'' dedi İlhan. ''Sabah fizik tedaviye götürdüler.'' dedi Sevin. ''Ama henüz pek bir ilerleme yok galiba.'' ''O kadar acele etme. Aylarca da sürebilir. Sabırlı olmalıyız. Ama en azından sanırım ben dönünceye kadar kendi kendine yürümeye başlamış olacaksın. Aşağıda konuştuğum doktor öyle söyledi.'' ''Sen dönene kadar mı?'' İlhan yutkundu, Sevin'i yavaşça koltuğuna bırakarak ''Ben yarın sabah gidiyorum Sevin'' dedi. İznim bitti. Genç kızın bakışları bulutlandı. ''Maalesef. Ama yılbaşında buradayım. Söz veriyorum. Yılbaşına daha çok var.''
Ayrım sonu.